Ayrım 18.
Enver Paşa yuvarlak bir ifadeyle yaklaşık 1000 kişi diyor. Enver Paşa'nın 3 Temmuz 1915 günlü yazısı Arıburdu Muharebeleri raporu sayfa 165. Yani 18. alayın tamamen mahvolduğu iddiası da gerçeğe aykırıdır. 6. 30 Haziran'da Arıburnu'ndan Seddülbahir'e geçen Enver Paşa bu sefer 3. Zığındere Muharebesini izler. 2. kitap sayfa 172. Güney grubunun yaptığı karşı taarruzun başarılı olmaması üzerine önce Güney grubu sağ kanat komutanı Faik Paşa'yı sonra da grup komutanı Weber Paşa'yı görevden alır. 2. kitap sayfa 183-211. Buna karşılık ordu komutanlığına yolladığı 3 Temmuz günlü kapalı telgraf emrinin bir maddesinde Mustafa Kemal'in taarruzunu eleştirmekle yetinecektir. Dipnot, eleştirisi şöyle, hazırlanmadan ve bir maksada dayanmadan yapılmış bir taarruz. Liman Paşa bu emri Esat Paşa'ya iletir, o da taarruz hazırlığından ve son taarruzdan hiç haberi yokmuş gibi bir hava içinde emrin bir bölümünü kişiye özel olarak Mustafa Kemal'e yollar. Mustafa Kemal emri ve buna dayanarak Liman ve Esat Paşa'nın yolladıkları yazıları raporunun 165 ve 166. sayfalarını almış ve ikisinin de bu taarruzdan habersizmiş gibi davranmalarını açıkça eleştirmiş. Başkomutan Enver Paşa'nın eleştirisini de cevaplamıştır. Demek ki Mustafa Kemal'in taarruzu ile Güney grubunun yaptığı taarruzu aynı kefeye koymamış. Enver, Liman ve Esat Paşaların yazılarında A. Murhed'in sözünü ettiği genelge içeriğiyle uzak yakın ilgisi olan tek kelime, hatta bir ima bile bulunmamaktadır. Sözün özü Enver Paşa'nın birliklere Mustafa Kemal'i suçlayan bir genelge gönderdiği iddiası da doğru değildir. Sonuç: Armstrong, Enver ile Mustafa Kemal'in çekişmelerini ve bu son olayı şöyle bir duymuş ama ciddi bir inceleme yapmamış. Kulaktan dolma bilgiyi hayali ayrıntılarla iyice şişirip aktarmış. A. Murhed de bu yalancı paslanın üstüne sahte tüy dikmiş. Yabancı kaynaklardaki her bilginin doğru olduğunu sanmak, Tanzimat döneminden kalma sakat bir alışkanlıktır. Yeri gelmişken Armstrong ve Grey Wolf adlı kitabı hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyorum. Harun Courtenay Armstrong, Kutül Ammare'de Türklere esir düşmüş, mütareke yıllarında istihbaratçı olarak İstanbul'da bulunmuş bir İngiliz yüzbaşısıdır. Yine istihbaratçı olan ve birçok kirli işler çeviren yüzbaşı Bennett gibi o da arkasına kötü bir ün bırakarak memleketine döner. İlk kitabı mütareke gözlemlerini ve anılarını anlattığı Turkey in Travail'dir. John Lane, London 1925. 1933'te de ikinci ve bizimle ilgili son kitabını yayımlar. Grey Wolf, Mustafa Kemal. Sadi Borak kitapla ilgili bazı tepkileri derlemiştir. Armstrong'dan Bozkurt, Mustafa Kemal ve iftiralara cevap. Fransız devlet adamı Eherio'nun Yunan gazetecisi Spanoidi'nin konuşma ve yazılarının yanında o tarihteki bazı yabancı gazetelere çıkan makalelerden de alıntılar yapmış. Bu kitap tarihçiler için kaynak olacak nitelikte değildir. Sunday Times. Bu kitap gerçek bir hikaye değil, merak uyandıran bir sinema filminin senaryosunu andırıyor. The Observer. Necmettin Sadak, Sadi Borak'ın yazdığına göre Mustafa Kemal'in verdiği bilgilere dayanarak kitaptaki belli başlı yanlışlara işaret eder ve doğruları açıklar. 7 Aralık 1932, akşam. Borak'ta bu cevabın tamamı var. Sayfa 23-55. Necmettin Sadak, Çanakkale ile ilgili pek az yanlışını cevaplamaya değer bulmuş ya da savaş ayrıntılarına yer vermek istememiş. Oysa Armstrong'un Çanakkale Savaşı hakkında verdiği bilgiler arasında birçok doğrunun yanında pek çok da yanlış var. Beyami Safa çevirisinin birinci cildine yazdığı ön sözde şöyle diyor. Armstrong'un sokak rivayetlerine değer vermeyi tercih etmesi, kitabı için kolay tesir ve satış başarılarından başka bir şey aramadığını gösterir. Bu eserde Atatürk'ün karakterine, hususi hayat ve davranışlarına ait oldukça doğru hükümler, başarılı tahlil ve tasvirler de yok değildir. Bir bakıma kitabı değerlendiren fakat hakikat aleyhine tehlikeli bir eser haline getiren de budur. Tehlikeli çünkü bir hakikat lokomotifinin peşine takılan bir sürü yalan ve iftira vagonu da hakikat istikametinde yol almakta, aynı derecede doğru görünmek şansını kazanmaktadır. Sayfa 6. Dipnot. Peyami Safa şöyle devam ediyor. İki ciltte tamamlanacak olan bu çevirinin sonunda Armstrong'un delilsiz iddialarını ve yanıldığı birçok noktayı göstermeye çalışacağım. Cevaplarımıza sıra gelinceye kadar okuyucudan bu kitabı şüpheli bir dikkatle okumasını rica ederim. Sağduyuları kuvvetli olanlar birçok yalan ve mübalağaları sezeceklerdir. Yayın evi kapandığından çevirinin ikinci cildi ve cevaplar yayımlanamadı. Kısacası tamamını doğru sanıp ciddi alanı yanlışlara sürükleyen, tuzaklarla dolu bir kitap. Genel gerçekleri doğru yansıtıyor, arka plana kendi senaryolarını yerleştiriyor. Yani bir istihbaratçı olarak iyi bildiği gri propaganda tekniğini kullanıyor, yalanı gerçekle besliyor. İlginç kitabının kapağına da Mustafa Kemal ve Çanakkale Savaşı hakkında şu ilginç cümleyi koymuş. 1915'te Gelibolu'da İngiliz İmparatorluğunu ezen adam. Dipnot, kitabın yeni ve tam çevirisi Bozkurt adıyla çıktı. Çeviren Gül Çağalı Güven, Arba Yayınları İstanbul 1996. Çeviren kitaptaki bazı yanlışları düzeltmeye çalışmış ama kendi açısından haklı olarak savaşlarla ilgili yanlışları olduğu gibi bırakmış. Bu tür tartışmalı kitapların tam bir edition kritik olarak basılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü basılı ve hele yabancı imzalı yalanlar bizde pek itibar görüyor ve kuşkuya düşülmeksizin bütünlüğüyle benimseniyor. Kuvay Medya dergisinin 33. sayısında 25 Kasım 1996 Armstrong ve kitabı hakkında ilginç açıklamalar var. K. Mısıroğlu'nun ilgi ve bilgisine sunulur. 5-7-6 Mustafa Kemal'in düşmanı denize dökemedi. Yalçın Küçük diyor ki, S. Adil anılarında şunları bildiriyor. 19. Tümen Kumandanlığından 25-26 Nisan gecesi müstakem mevkiye gelen bir telgrafta düşmanın tamamen kıyıya atıldı ve yalnız Arıburnu'nda kalan zayıf bir bölümün de 26 Nisan sabahı şafakla denize döküleceği haber veriliyordu. Bunda başarı elde edilmemekle beraber birliklerimiz Conk Bayırı kanlı sırt hattında sağlam bir yere yerleşmiş oldular. S. Adil böylece Kemal Bey'in gerçekleşmemiş bir zafer için önceden telgraf çektiğini yazmış oluyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 89. Esat Paşa da bir emrinde aynı şeyi yazıyor. Kuzey grubu yarın 19 Mayıs 1915 öğleden önce saat 3.30'da baskın suretiyle düşmana şiddetle hücum ve işgal ettiği mevzileri ele geçirerek düşmanı denize dökecektir. Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 138. Esat Paşa da gerçekleşmemiş bir zafer için önceden telgraf çekmiş mi oluyor? Dipnot, Liman Paşa'nın aynı nitelikteki emirleri için ikinci kitap sayfa 149-175-181. Tabii ki hayır. Çünkü her taarruz emrinde birliklere bir hedef verilir de ondan böyle yazıyorlar. Taarruz hedefine ulaşır ya da ulaşamaz, o başka bir şey. Yalçın Küçük Mustafa Kemal'in yine Esat Paşa'nın anılarında yer alan, düşmanın denize döküldüğünü bildiren bir raporuna daha değindikten sonra şöyle yazıyor. Mustafa Kemal'in bu son derece abartılı raporlarıyla ilgili olarak Esat anılarında 19. ve 9. tümenler bugün düşmanı denize dökmeyi başaramamışlarsa da ilerlemesini önlemişlerdir diye yazıyor. Böylece Kemal Paşa'nın en yakın komutanı çok tekrarlanan ve kendisini kahraman yapan bir iddiasını doğrulamıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 90. Doğrular. 1. Yalnız Arıburnu'nda değil Seddülbahir'de de düşmanı denize dökme yazık ki mümkün olamamıştır. Dökebilseydik zaten savaş sona ererdi. Dipnot. Harp tarihleri bunun birçok sebebini sıralıyor. Birini açıklayacağım. Anzakları koruyan savaş gemilerinin çoğu büyük çaplı olan 255 topuna karşılık 19. Tümen emrinde sadece kısa menzilli ve küçük çaplı 36 top vardı. Çanakkale Cephesi 2. Kitap sayfa 143-144. Mustafa Kemal düşmanı denize döktüğü için değil, Arıburnu, Anafartalar ve Conk Bayırı savaşlarının galibi olduğu için kahraman diye anılmaktadır. Hiçbir ciddi tarih kitabında Mustafa Kemal'in düşmanı toptan denize döktüğüne ilişkin bir ifade görmedim. Yalçın Küçük nerede okumuş acaba? 2. Mustafa Kemal'in düşmanın denize döküldüğü hakkında daha başka raporları da var. Besbelli ki ilk hatta savaşan komutanlar kıyı şeridine sığınan anzakların paniğini, hatta bazılarının sandallara bindiklerini görüp durumu böyle bildiriyorlar. Mustafa Kemal de ilk hattan gelen bu rapor ve mesajlar ile esirlerin verdikleri bilgileri ve kendi gözlemlerini denize ya da sahile dökülme diye üst komutanlığa ve öteki birliklerine duyurmuş. A Muharebesi raporu sayfa 56. 3. Zaten bir ordunun moloz yığını gibi denize süpürüldüğü ya da topuyla tüfeğiyle denize çekilerek toptan boğulduğu tarihte görülmemiştir. Arkası denize yaslanan bir birlik ya gemilere binip kaçar ya da teslim olur. Bilebildiğim kadarıyla denize dökme askeri edebiyatta denize kadar gerileyen bir düşmanın gemilere binip kaçtığını ya da bu durumun eşiğinde bulunduğunu anlatmak için kullanılan bir deyim. A. Moorhead'in ve R.R. James'in kitaplarında Anzak Kol Ordusu'nun içine düştüğü durumu yansıtan sayfaları okuyanlar, olayı ateş perdesi arkasından izleyen ileri hat komutanlarının bu tür değerlendirmelerini haksız bulmazlar. Çünkü Anzak birlikleri kaçmaya hazırlanıyorlardı ama yetkililerin boşaltmanın güçlüğünü belirtmeleri üzerine çaresiz sığındıkları yerlere yapışıp kalmışlardır. Hamilton, Gelibolu Günlüğü sayfa 104. Moorhead, Çanakkale Geçilmez sayfa 195. R.R. James, Gelibolu Harekatı sayfa 158-178. R.R. James'e göre İngilizler 9 Mayıs'ta bile hala Arıburnu kesimini boşaltmayı görüşmekteydiler. Sayfa 254. Dipnot. Çanakkale'de Anzaklarla büyük amaçları arasında yalnız bir engel vardı. Mustafa Kemal. Sarışın yüzü ve gergin bakışlarında ürkütücü bir karar bulunan bu adam, bitkin Türkleri Dar Jong Bayırı tepesinde dayandırıyor ve sırf kendi kişiliğin etkisiyle müttefik kuvvetlerini bir bozgunla karşı karşıya bulunduruyordu. Jean-Benoît Machin, Kurt ve Pars, Mustafa Kemal sayfa 39. 577. Meğer Mustafa Kemal izinsiz ricat etmiş, yani geri çekilmiş. Yalçın Küçük diyor ki, Esat Paşa'nın özet olarak yayımlanan anılarından düşman Arıburnu'na yakın bir kumsaldan karaya çıktığı sırada Kemal'in birlikleriyle birlikte geriye geldiği, mevzilerini terk ettiği, kendisinin Esat Paşa'nın ölmek var dönmek yok emriyle geriye gönderdiği anlaşılıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 73. Öyle anlaşılıyor ki Kemal hiç kimseden emir almadan bir ricat hareketine girişiyor. Sayfa 86. Bütün bunlar doğru mu? Mustafa Kemal Gelibolu'da ricat etti mi? Araştırılması gerekiyor. Normal bir durumda önemli bulunmayabilir. Ancak tarihin bu kadar abartıldığı bir zamanda araştırılmasının gereğine kesinlikle inanıyorum. Ancak ayrıntısıyla araştırılmasının benim işim olmadığını belirtmek durumundayım. Sayfa 87. Bulduğum kaynak ve anılarda Kemal'in izinsiz olarak düşmanın üzerine gitmesi yerine izinsiz olarak düşmanı bırakıp geri dönmesi söz konusu ediliyor. Bu kadar da değil. Kolordu komutanının sert çıkışıyla düşmanın üzerine gittiği anlaşılıyor. Sayfa 89. Yalçın Küçük bulduğum kaynak ve anılarda diyor ama bu iddiasına dayanak olarak yalnız Esat Paşa'nın şu paragrafını gösterebiliyor. Bu sırada Mustafa Kemal Bey yanıma geldi. Tümenini düşman donanması tarafından yapılan ve birçok kayıplara sebebiyet veren ateş yağmurundan kurtarmak için eğer tepeye geri almak düşüncesinde olduğunu söyledi. Beyefendi, askerimiz eğitimi henüz noksan olduğundan tarihte birçok örnekleri görüldüğü üzere bu çekilişi bozgun sayarak istediğiniz yerde durmayarak kaçmaya kalkışacaktır. Bunun içindir ki tümeniniz yerinde kalarak gerekirse düşmana saldıracaktır. Ölmek var dönmek yok dedim. Esat Paşa'nın anıları sayfa 39. Dipnot. Esat Paşa'nın bundan sonra gelen cümlesini vermiyor. O cümle şöyle. Kendileri cepheye dönerek bölgeyi kahramanca savunup düşmanı bir adım dahi ilerletmedi. Yalçın Küçük'ün ricat, geri çekilme diye allayıp pullayıp anlattıklarının tek kaynağı işte bu dört cümle. Kurmay Başkanı Fahrettin Altay anılarında bu olayın aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan sebebini ve aslını anlatmış. Sayfa 90. Ama Yalçın Küçük Mustafa Kemal aleyhinde bir olay yakaladığını sanmanın esrikliği içinde hemen saldırıya geçiyor. Fahrettin Altay anılarında Kemal'in ricat ettiğini yazamıyor. Savaşta komutana sormadan cepheyi ve mevziyi bırakıp geri gelmeye ricat adı veriliyor. Orgeneral Fahrettin Altay yıllar sonra ve Kemal Paşa öldükten sonra yayımladığı anılarında bile Kemal'den korkusundan kurtulamıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 88. Yalçın Küçük tıpkı Vahidettinci arkadaşları gibi savaşın hiçbir ayrıntısını bilmediği için boşa kılıç sallıyor. Esat Paşa'nın verdiği bu kısa bilginin önünü ardını araştırsa, hiç olmazsa olayın hangi gün geçtiğini saptasa, koşulları ve savaşın akışını incelese, bir krokiye bakarak eğer tepenin nerede olduğunu öğrense baltayı taşa vurmazdı. Dipnot. Yalçın Küçük'ün ricatın yani çekilmenin anlamını da bilmediği, firar kaçma ile karıştırdığı anlaşılıyor. Ricatın tanımı şöyle, muharebe eden bir ordunun veya kıtaatın, birliklerin isteyerek veya mecburen düşmandan uzaklaşmak için yaptığı harekettir. Çözülme, sıyrılma ile başlayarak artçıların yürüyüş koluna geçmeleriyle yani geri yürüyüşe geçmekle nihayetlenen muharebe safhasıdır. Askeri Kamus sayfa 46. Burada ne ricat söz konusu elbette ne de firar. Ama bu zahmete ancak gerçeğe saygı duyanlar katlanır. Yalçın Küçük'ün amacı gerçeği ortaya çıkarmak değil, ya küllemek ya saptırmak. Esat Paşa'nın yazdıklarını şimdilik doğru kabul edelim. Şimdilik diyorum çünkü az sonra belleğinin Esat Paşa'ya oyun oynadığını göreceğiz. Ne olmuş yani bir tümen komutanı kolordu komutanıyla görüşmek için geriye gelmiş? Bu ricat mıdır? Esat Paşa da savaşın ilk günü karargahından ayrılıp Bolayır'a gitmişti. Bu hesapçı o da mı ricat etmiş oluyor? Peki neydi o gürültülü iddialar? Hani Mustafa Kemal birlikleriyle birlikte geriye gelmişti? Hani mevzilerini terk etmişti? Hani hiç kimseden emir almadan bir ricat hareketine girişmişti? Oysa ne yapmış? Tek başına ve kendi karargahına gelmiş Esat Paşa ile karşılaşmış. Esat Paşa ne diyor? Tümenini ateş yağmurundan kurtarmak için Eğer Tepe'ye geri almak düşüncesinde olduğunu söyledi. Tümenini Eğer Tepe'ye geri mi almış? Hayır. Esat Paşa'ya göre geri almayı düşünüyormuş. Demek ki düşünce suçu işlemiş. Paşa uygun görmeyince de yine Esat Paşa'nın ifadesiyle cepheye geri dönerek bölgeyi kahramanca savunup düşmanı bir adım dahi ilerletmemiş. Esat Paşa'nın anıları sayfa 39. Esat Paşa'nın anlattığına göre durum bu ama gerçek böyle de değil. Doğrular. 1. Olay savaşın ilk günü olan 25 Nisan'da öğle üzeri savaşın en kritik anında ve bütün şiddetiyle devam ettiği sırada geçmiştir. Dipnot. Yalçın Küçük olayın zamanını kestirebilse belki daha ölçülü yazardı. Bunu beceremediği için de neresinden tutarsa fili ona göre tarif eden kör gibi bir bilgi parçasına yapışıp kalem oynatıyor. 2. 9. Tümen'den gelen bir süvari subayı o sırada Conk Bayırı'nda bulunan Mustafa Kemal'e Kolordu Komutanlığı'na gönderilmiş bir raporun özetini sözlü olarak aktarır. Ancak savaş heyecanı ile Kabatepe yerine Kumtepe'ye çıkarma yapıldığını söyler. Dipnot Stratejik ve Taktik Sonuçlar serisi No. 4 sayfa 21, Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 112. Kumtepe Arıburnu kesiminin güneyinde Kabatepe ile Seddülbahir arasında bulunan kritik bir yer. Kumtepe kıyısına çıkan düşman Seddülbahir'deki birlikleri kuşatabilir. Ayrıca 27. alayında gerisine düşer. Elde bu düşmanı durduracak başka bir kuvvet de yok. Bunun üzerine Mustafa Kemal düşmana taarruz etmekte olan 57. ve 27. alaylara şu emri verir. Taarruzlar devam edecektir. Düşmanın Kumtepe ve Seddülbahir bölgelerinde de karaya çıktığı haber alındı. Ben 19. tümenin büyük kısmını yani kalan iki alayı Kayaltepe'ye, Kumtepe karşısında bir tepe, yanaştıracağım ve bizzat oraya gideceğim. Kumtepe, Sarıburun arasındaki tekmil cüzü tam birlik kumandanları benimle eğer tepede, Kayaltepe'nin 2 kilometre kuzeybatısında bir başka tepe, bağlantı sağlayacaklardır. 2. kitap sayfa 112 ve 28. kroki, Arıburnu raporu sayfa 26. Bekleyen iki alayını harekete geçirmek için hızla Maltepe kesimine hareket eder. 3. Saat 12.30'da sabahleyin ileri yanaştırılmasını emrettiği 77. alayını görür ve onu derhal Kumtepe yönüne yola çıkarır. 2. kitap sayfa 112-113. Oradan da 72. alayının bulunduğu Maltepe'ye gelir. Saat 13. Bu sırada Saros'tan Maltepe'deki yeni karargahına gelmiş olan Esat Paşa da durumu görmek için ileri çıkmıştır. Karşılaşırlar. Bu noktada bir an durup Mustafa Kemal'in o sabah saat 7.50'de Esat Paşa'ya yollamış olduğu raporu hatırlayalım. Raporunun sonunda diyor ki, tümen büyük kısmının kullanılmasını gerektirecek bir durum olunca tümenin başına geleceğimi arz ederim. Tümenin büyük kısmının kullanılmasını gerektirecek tehlikeli bir haber almış ve tümenin başına geçmiş. Birliklerini geri çekmek için değil, tam tersine savaşa sürmek için. Zaten Conk Bayırı'nın batı ve güney eteklerinde düşmanla boğuşmakta olan 57. ve 27. alayları, savaşın dişlerinden koparıp da Eğertepe'ye çekmek mümkün değildir. Çünkü Eğertepe bu birliklerin hemen gerisinde yakınında bulunan bir mevki değil. Conk Bayırı'nın 10 kilometre güneydoğusunda Kumtepe'nin karşısında yani savaş hattının çok dışındaki o andaki durumla tamamen ilgisiz uzak bir yer. Tümeninin öteki iki alayı ise Maltepe çevresinde savaş dışı bir kesimde bekleme halinde. Kitabın sonundaki basit krokimize bakan Esat Paşa'nın anılarında verilen bilgilerin yanlışlığını ve tutarsızlığını kolayca anlar. Mustafa Kemal Esat Paşa'ya aldığı bilgiye dayanarak Kumtepe'ye çıkarma yapıldığını, 77. alayını oraya sevk ettiğini, şimdi de 72. alayı alıp o kesime gitmek istediğini söyler. Dipnot, Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 113, Fahrettin Altay sayfa 90, Stratejik ve Taktik Sonuçlar serisi No. 4 sayfa 21, Mustafa Kemal ile Mülakat sayfa 32, Arıburnu raporu sayfa 25 ve diğerleri. Kolordu'ya gelen raporla Mustafa Kemal'in aldığı bilgi karşılaştırılır. Kumtepe'ye çıkarma olmadığı süvari subayının tepe adlarını karıştırdığı anlaşılır. Dipnot, Yalçın Küçük anılarında bu yanlışlığı anlatan Fahrettin Altay ile aklınca şöyle alay ediyor. Kemal'in ricat ettiği ancak bunun sorumlusunun yanlış rapor yazan bir subay olduğu böylece kanıtlanmış oluyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 88. Bunu yazarken asıl kendi bilgisizliğini kanıtladığını farkında bile değil. 9. Tümen Komutanı'nın yolladığı raporun aslı Arıburnu raporu sayfa 26'da var. Ordudan hala hiçbir talimat almamış olan iki dertli komutan durumu değerlendirirler. Bunun üzerine Mustafa Kemal 77. alaya Kumtepe'ye değil 27. alayın sol kanadına yanaşması için emir yollar. 72. alayın da Conk Bayırı'na 57. alayın sağ kanadına yollar. Kendi de Conk Bayırı'na döner. Yalçın Küçük'ün anlattığı ricat öyküsünün aslı asları bu. Dipnot, olay hakkında geniş ayrıntı için Arıburnu raporu sayfa 25-27. 4. Peki Esat Paşa olayı niye böyle anlatmamış? Esat Paşa anılarını 1946'da Avni Bari adında birine söyleyip yazdırmış. Dipnot: Yanya savunması ve Esat Paşa kendi kaleminden özgeçmişi, sayfa 103. Esat Paşa'nın anılarını gözden geçirenler birçok ayrıntıyı atladığını, önemli olayları bile ancak kalın çizgilerle aktardığını, savaşın genelini yansıtmadığını görebilir. Anlaşılan Avni Bahri, Esat Paşa'nın söylediklerini çala kalem kaydetmiş. Esat Paşa da sonradan bir düzeltme derleyip toparlama yapmamış. Bu yüzden anılar dağınık, gelişigüzel boşluklarla ve Türkçe yanlışlarıyla dolu. O kadar ki Esat Paşa'nın verdiği bazı çok isabetli kararlar bile doğru dürüst açıklanmış değil. Dipnot: Yalçın Küçük de belirtiyor, anıların her ayrıntısına güvenmemek gerekiyor. Sayfa 55. Esat Paşa'nın aklında Mustafa Kemal'in bağlantı noktası olarak seçtiği Eğertepe adı kalmış herhalde. Gerisi belleğinin oyunu. Çünkü anılarının bu parçası saat saat belgelenmiş olaylara ve o andaki savaş durumuna ve birliklerin konumuna tümden aykırı. Yıllarca sonra yazılan ya da anlatılan savaş anılarının çoğunda bu tür birçok ayrıntı yanlışı bulunmaktadır. Bazı örneklerini ileride göreceğiz. Bu yüzden askeri tarihlerde anılara pek az yer verilmekte, rapor, emir, harp ceridesi, tutanak, kuvve cetveli vesaire gibi günü, saati, yeri ve yetkililerin adlarının kayıtlı olduğu somut ve geçerli belgeler esas alınmaktadır. Bu sayede 80 yıl önce bir bataryanın hangi gün kaç mermi sarf ettiğini ayrıntılı olarak öğrenebiliyoruz. Yazık ki böylesine düzenli ve ayrıntılı bir kayıt sistemi ordudan başka hiçbir kurumumuzda yok. Acaba düşman bugün için ne diyor, bir de ona bakalım. İngiliz resmi harp tarihi, 25 Nisan'da Mustafa Kemal Arıburnu çevresindeki durumu derhal kavramış olmakla çıkarılan ilk Anzak kol ordusunun hedefine erişmemesini ve yenilgisini sağlamıştı. Bu, İngiliz kuvvetlerinin kıyıda saplanıp kalmaları sonucunu doğurmuştur. Dipnot: Gelibolu seferinin resmi tarihi BTT'de sayfa 50, sayı 32, Ekim 1987. Churchill de anılarında bugünkü başarısından dolayı Mustafa Kemal'i kaderin adamı diye niteleyecektir. Dipnot: Churchill'in anılarından The World Crisis 2. cilt sayfa 255, aktaran H. Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 3. cilt 2. kısım sayfa 295. Kısacası düşman yenildik diyor ve başarısından dolayı Mustafa Kemal'i övüyor. Bizimkilerse hayır estağfurullah, ne münasebet, asla yenilmediniz. O gün Arıburnu'nda bulunan kuvvetlerin başındaki Mustafa Kemal başarılı değildi diye feryat ediyorlar. Böyle harika bir güldürü sahnesi Bolyer'de bile yok. 5-7-8 Anafartalar ve Jonk Bayırı Savaşları. Bizimkilerin bu konudaki görüşlerini aktarmadan önce bu savaşların da çok kısa bir özetini vermek istiyorum. Dipnot: Özet için öncelikli olarak A. Moorhead'in Çanakkale Geçilmez, R.R. James'in Gelibolu Harekatı adlı kitapları ile İngiliz resmi harp tarihini esas aldım. Türk cephesi ile ilgili bazı ayrıntılar içinde Çanakkale Cephesi 3. kitap ile Cemil Jonk'un Jonk Bayırı Savaşları adlı kitabından yararlandım. Harp Tarihi Dairesi Yayınları. Yapacakları analizlerin tadına varmak için bu özeti okumanızı tavsiye ederim.